Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 55. ayrım. Yani boks yapabilir ama yapamıyor mu diye sordu Erikson. Tam da öyle. Ama onu bokstan men etmelerinin tıbbi bir sebebi varmış. Ne demek istiyorsun? Adam darbeden etkilenmiyormuş. Ne kadar yumruk yerse yesin, şöyle bir silkinip dövüşe devam ediyormuş. Çok nadir rastlanan bir hastalığı varmış. Konjenital analjezya. Konjenital ne? Analjezya. İnternette araştırdım. Bu kalıtımsal bir genetik bozukluk. Sinir sistemi dışarıdan gelen uyarıları algılayamıyor. Yani kısacası herif hiç acı duymuyor. Bu bir boksör için müthiş bir şey. Roberto hayır anlamında başını salladı. Tam tersi, hayati tehlikelere yol açabilecek bir hastalık. Konjenital analjezya hastalarının çoğu 20-25 yaşlarında ölüyormuş. Acı vücudun alarm sistemidir. Bedeni tehlikelere karşı uyarır. Elini kor haline gelmiş bir metale dokundurursan acır ve hemen çekersin. Ama böyle bir hastalığın varsa yanan et kokusu duyana kadar bir şey fark etmezsin. Erikson ve Berger birbirlerine baktılar. Ciddi misin? Dedi Berger. Kesinlikle. Niederman hiçbir şey hissetmiyor. Günün 24 saati lokal anestezi yapılmış gibi dolaşıyor. Bu hastalığını dengeleyen bir başka genetik bozukluk sayesinde ayakta kalabiliyor. Herifin neredeyse onu yaralanmaz kılan inanılmaz güçlü bir kemik yapısı var. Müthiş dayanıklı olmasının yanı sıra yaraları da çok çabuk iyileşiyor. Ne kadar ilginç bir boks maçı yaptığınızı şimdi anlıyorum. Sen ne diyorsun? Bir daha karşısına çıkmak mı? Tövbeler olsun. Herifin yüz ifadesi yalnızca bir kez değişti. O da Miriam Wu toplarına tekme attığında. Bir saniyeye kadar dizleri üstüne çöktü. Belki de bu tür bir darbeye karşı yalnızca psikolojik bir tepkiydi. Canının acımadığı kesindi. Eğer o tekmeyi ben yesem öteki dünyayı boylamıştım. Tamam da bu kavgadan nasıl galip çıktın? Bu tür insanlar kendileri hissetmeseler de normal insanlar gibi yaralanıyorlar. Niederman'ın kemikleri betondan yapılmış diyelim. Ama kafasının arkasına bir kalas indirdiğimde ikiye katlandı. Muhtemelen beyin sarsıntısı geçirmiştir. Erika Malin'e baktı. Hemen Mikael'i arayacağım dedi Malin. Mikael Blomqvist öyle sersem bir haldeydi ki cep telefonunun çaldığını 5. seferinde ancak fark etti. Selam, ben Malin. Paolo Roberto sarışın devin kimliğini tespit etti. İyi, dedi Blomqvist dalgın bir ifadeyle. Neredesin? Söylemesi zor. Sesin bir tuhaf. Pardon, ne diyordun? Malin, Roberto'nun anlattıklarını özetledi. Tamam, dedi Mikael. Araştır bakalım, bir yerde kaydına rastlayacak mısın? Yalnız acele et. Bir şey bulursan beni cepten ara. Malin, Mikael'in hoşça kal bile demeden telefonu kapatmasına çok şaşırdı. Mikael bir pencerenin önünde durmuş, Gamlastan'dan salt yöne kadar uzanan nefis manzaraya bakıyordu. Uyuşmuş gibiydi. Lisbeth'in dairesinde şöyle bir tur atmıştı. Hol'ün sağında mutfak vardı. Oturma odası, çalışma odası ve hiç kullanılmadığı her halinden belli olan küçük bir misafir odası. Yatağın üzerindeki naylon kılıf hala çıkartılmamış, yatak örtüleri açılmamıştı. Bütün mobilyalar yeniydi. Sanki IKEA mağazasının teşhir salonundan alınıp getirilmiş gibi. Ama Mikael'i düşündüren asıl şey mobilyalar değildi. Salander'ın en büyük sanayicilerden Percy Barnevik'in arada bir gecelediği evine 25 milyon kron ödemesine çok şaşırmıştı. Daire 350 metrekarelik bir daireydi. Issız, neredeyse hayaletlerin cirit attığı boş koridorlarda, çeşitli ağaçlardan yapılmış parkelerle motiflerin işlendiği salonlarda, Erika Berger'in her zaman ağzını sulandıran Tricia Guild marka duvar kağıtlarıyla kaplı odalarda dolaşıp durdu Mikael. Dairenin ortasında nefis, aydınlık bir oturma odası ve açık bir şömine vardı. Görünüşe göre Salander şömineyi hiç yakmamıştı. Harika bir manzaraya bakan büyük bir balkonu vardı. Çamaşır odası, sauna, spor odası, depo ve king size boyutunda küvet konulmuş bir banyo. Hatta bir şarap mahzeni bile vardı. Henüz tapası açılmamış, bir şişe 1976 ürünü Quinta do Novo Porto dışında mahzen boştu. Mikael Lisbeth'ı elinde bir kadeh porto ile hayal etmeye çalıştı. Şişenin yanına zarif bir kart iliştirilmişti. Emlakçı, güle güle oturun hediyesi diye göndermişti. Mutfak tam teçhizatlıydı. Fransız Corradi Chateau 120 model fırınlı bir ocak tertemiz parlıyordu. Mikail'in daha önce adını bile duymadığı bu şeyin üzerinde muhtemelen Lisbeth yalnızca su ısıtıyordu. Diğer yandan Blomqvist, özel tasarlanmış masasının üzerinde duran espresso makinesine huşuyla baktı. Yanında süt soğutucusuyla Jura Impressa X7. Onlar da sanki hiç kullanılmamıştı. Belki de önceki ev sahibinden kalmıştı. Blomqvist, Jura'nın espresso dünyasının Rolls Royce'u olduğunu biliyordu. Evde kullanmak üzere üretiliyordu. Fiyatı 70 bin kron civarındaydı. Onun evinde John Wall'dan aldığı 3500 kronluk espresso makinesi vardı. Evine yaptığı az sayıdaki lüks yatırımdan biriydi. Buzdolabında açılmış bir karton süt, peynir, tereyağı, havyar, yarım kavanoz küçük hıyar turşusu dışında bir şey yoktu. Erzak dolabında hepsi de yarısına kadar boşaltılmış 4 vitamin tableti şişesi, çay poşetleri, bir paket kahve, 2 somun ekmek, bir paket mısır gevreği duruyordu. Mutfak masasının üzerinde elma dolu küçük bir sepet çarptı gözüne. Buzluğa 3 parça jambon, bir dondurulmuş balık paketi atılmıştı. İşte Lisbeth'in bütün erzakı bu kadardı. Çöp kutusunda ise pizza kutuları buldu Mikael. Yerleşim evin ölçülerine uygun değildi. Cylinder milyarlarca kron kaldırmış, bir saray satın almış ama yalnızca 3 odasını döşemişti. Geriye kalan 18 oda boştu. Mikael'in evdeki gezisinin son durağı Lisbeth'in çalışma odasıydı. Kocaman dairede bir tane bile çiçek yoktu. Duvarlara tek bir resim ya da poster asılmamıştı. Yerlerde ise ne kilim ne halı vardı. Dekor diye konulmuş bir tabak, bir mumluk, ev sıcaklığı hissetmek için veya duygusal bir nedenle oturtulmuş küçük bir biblo bile yoktu. Sanki bir el Mikael'in kalbini avuçlamış sıkıyordu. Cylinder'ı bulmak, onu sıkıca kucaklamak istiyordu. Hoş bunu yapsa herhalde Cylinder onu ısırırdı ya. Aşağılık Zalaşenko. Blomqvist çalışma masasına oturdu. Björk'ün 1991'den kalma raporunu çıkardı. Baştan sona okumak yerine şöyle bir göz gezdirerek esasını anlamaya çalıştı. Masada Cylinder'ın 200 GB kapasiteli sürücüsü ve 1000 MB'lık RAM'ı olan 43 cm monitörlü Powerbook'u duruyordu. Sabit diskini temizlemişti. Bu hayra alamet değildi. Çalışma masasının çekmecesini açtı. Şarjörü 7 mermi alan 9 mm Colt 1911 Government tabancayı buldu. Cylinder bu tabancayı gazeteci Per Ake Sandström'den almıştı. Blomqvist'in tabii ki bundan haberi yoktu elbette. Seks pazarı müşterileri listesinde henüz S harfine gelmemişti. Sonra çekmecede üzerinde buyurun yazan bir DVD buldu. Kendi bilgisayarına yerleştirip dehşet içinde seyretti. Lisbeth dayak yiyor, tecavüze uğruyor, ölümle burun buruna getiriliyordu. Kaydın gizli yapıldığı belliydi. Filmin hepsini seyretmedi. İleri doğru sardırıyor, her durduğu yerde daha dehşetli sahnelerle karşılaşıyordu. Buyurun. Vasisi Cylinder'a tecavüz etmiş, o da bunu en ince detaylarına kadar gizlice kaydetmişti. Tarih 2 yıl öncesine aitti. Yani Mikael onu tanımadan önce. Resim işte şimdi tamamlanmıştı. 70'lerde Björk, Buyurun ve Zalaşenko birlikte çalışmışlar. 90'ların başında Zalaşenko, Cylinder ve süt kutusundan yapılmış bir Molotov kokteyli. Sonra Palmgren'in yerine vasi atanan Buyurun tekrar sahneye çıkıyor. Böylece çember tamamlanmış oluyor. Buyurun vesayeti altındaki kıza saldırıyor. Onu akıl hastası ve savunmasız sanıyor ama Lisbeth sandığı gibi biri değil. O daha 12 yaşındayken Gru'nun iltica etmiş profesyonel katiline kafa tutarak onu sakat bırakan bir kız. Cylinder, kadınlardan nefret eden erkeklerden nefret eden bir kadın. Mikael, Hedestad'da Lisbeth'la birlikte geçirdiği günleri düşündü. Lisbeth'in tecavüze uğramasından birkaç ay sonraydı. Bu olayı ima eden tek bir kelime bile duyduğunu hatırlamıyordu. Hatta kendisi hakkında neredeyse hiçbir şey söylememişti. Mikael buyurmana nasıl karşılık verdiğini tahayyül bile edemiyordu. Ama onu öldürmemişti. Tuhaf. Buyurmanın 2 yıl önce ölmesi gerekirdi. Amacı neydi bilmiyordu ama Lisbeth buyurmanın iplerini mutlaka eline geçirmişti. Birden Lisbeth'in bunu elindeki kayıtla yaptığını anladı. Bu DVD'yi elinde tuttuğu sürece Buyurman onun aciz kölesiydi. Düştüğü aciz durumdan kurtulmak isteyen Buyurman bir müttefik aramıştı. Zalashenko, Lisbeth'in en büyük düşmanı, babası. Ve sonra arka arkaya gelen cinayetler. Önce Buyurman, sonra da Doug ile Mia. Fakat nasıl, Doug onlar için nasıl bir tehditti? Birden Enskede'de neler yaşanmış olabileceğini anladı. Mikael'in gözü pencerenin hemen altında yerde duran bir kağıda ilişti. Buruşturulup atılmıştı. Kağıdı açıp düzeltti. Aftonbladet'in internet sayfasından alınmıştı. Miriam Wu olayını anlatıyordu. Mikael bu dramda Wu'nun rolünü bilmiyordu. Bir rolü varsa tabii. Belli ki Salinger'ın çok az sayıdaki arkadaşlarından biriydi. Belki de tek arkadaşı. Salinger ona eski dairesini vermişti. Şimdi perişan vaziyette hastanede yatıyordu. Niederman ve Zalashenko. Önce annesi. Sonra Miriam Wu. Lisbeth mutlaka öfkeden deliye dönmüştü. Onu zıvanadan çıkarmışlardı. Şimdi intikam peşindeydi. Öğle üzeri Erstada'daki rehabilitasyon merkezinden Armanski'ye bir telefon geldi. Aslında Palmgren'in onu daha önce aramasını bekliyordu. Kendisi aramaktan çekinmişti. Lisbeth Salinger'ın hiç kuşkusuz suçlu olduğunu söylemek zorunda kalacağından korkuyordu. Şimdi hiç değilse Lisbeth'i suçlu ilan eden teze mantıklı nedenlerle itiraz edilebileceğini söyleyebilirdi. ''Ne kadar ilerleyebildin?'' dedi Palmgren lafı dolaştırmadan. ''Ne konuda?'' ''Nasıl ne konuda? Tabii ki Lisbeth hakkındaki soruşturmanda.'' ''Soruşturma yaptığımı da nereden çıkardın?'' ''Dragon, zamanımı harcama.'' Armanski iç çekti. Haklısın. Gelip beni görmeni istiyorum, dedi Palmgren. Tamam, hafta sonu gelirim, dedi Armanski. Yok, bu akşam gelmeni istiyorum. Konuşmamız gereken epey konu var. Blomqvist, Lisbeth'in mutfağında kahve yapıp sandviç hazırladı. Çok küçük bir umutla, Lisbeth'in kapının kilidine sokacağı anahtarın sesini duymayı hayal ediyordu. Ama bu boş bir hayaldi. Bilgisayarının sabit diskini silmesi, evinden dönmemek üzere çıktığının göstergesiydi. Mikael onun adresini çok geç bulmuştu. Öğleden sonra 2:30'da hala Salinger'ın çalışma masasında oturuyordu. Björk'ün sözde raporunu 3 kez baştan sona okumuştu. İsmi verilmeyen amirine yazılmıştı. Mesajı basitti. Terbiye edilmiş bir psikiyatr bulun ve Salinger'ı birkaç yıllığına çocuk psikiyatri kliniğine kapatın demek istiyordu. Blomqvist bundan sonra Björk ve Telobrian'la daha fazla ilgilenecekti. Bunun için sabırsızlanıyordu. Cep telefonunun çalmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Yine merhaba, ben Malin. Sanırım bir şey buldum. Ne? Ronald Niederman, İsveç nüfusuna kayıtlı. Telefon rehberinde, vergi dairesinde, trafik şubesinde ya da başka herhangi bir yerde adına rastlanmıyor. Ama şunu dinle. 1998'de patent dairesine bir anonim şirket kaydedilmiş. KAB yani KAB İthalat Şirketi. Adresleri Göteborg'da bir posta kutusu. Elektronik parçalar ithal ediyorlar. Yönetim kurulu başkanı Karl Axel Bodin yani KAB 1941 doğumlu. Bu bana bir şey ifade etmedi. Bana da yönetim kurulunda belki bir düzine şirkette daha kaydı olan bir muhasebeci var. Sanırım bu adam küçük şirketlerin kayıtlarında göstermesi gereken finans müdürü. Aslında şirket kurulduğundan beri atıl durumda. Yönetim kurulunun 3. üyesi R. Niederman. İsveç'te vatandaşlık numarası yok. 18 Ocak 1970'te doğmuş. Burada şirketin Almanya temsilcisi olarak geçiyor. Harika. Harika Malin. Harika bir iş çıkardın. Posta kutusu dışında bir adres var mı? Hayır ama Karl Axel Bodin'in izini sürüyorum. Batı İsveç vergi kütüğüne kayıtlı. PK 612. Gosseberge adresinde oturuyor. araştırdım, Göteborg'un kuzeydoğusunda Nosebro'da bir çiftliğe benziyor. Onun hakkında ne biliyoruz? 2 yıl önce 260 bin kron gelir beyan etmiş. Polis ahbabımıza sordum. Suç kaydı yok. Bir tek namlulu, bir de av çiftesi ruhsatı var. Biri Ford, diğeri Saab 2 eski model arabası bulunuyor. Evli değil, meslekhanesinde çiftçi yazıyor. Polis de başı hiç derde girmemiş, sıradan bir adam. Blomqvist birkaç dakika düşündü. Bir karar vermesi gerekiyordu. Bir şey daha, Dragan Armanski seni arayıp duruyor. Teşekkürler Malin, seni daha sonra arayacağım. Mikael, her şey yolunda mı? Hayır, her şey yolunda değil. Haberleşiriz. Mikael yanlış yaptığını biliyordu. Yasaya saygılı her vatandaşın yapması gerektiği gibi Bublanski'yi aramalıydı. Ama arasa ya Lisbeth hakkında bütün gerçeği anlatmak zorunda kalacak ya da yalan söyleyip bazı gerçekleri saklayarak çok karmaşık bir duruma düşecekti. Ama asıl mesele bu değildi. Salander, Niederman ile Zalashenko'nun peşindeydi. Kızın ne kadar bilgi edindiğini bilemiyordu. Ancak Malin Erickson posta kutusu 612 Gosseberga adresine ulaşabildiyse, Lisbeth haydi haydi ulaşmış ve büyük ihtimalle şu anda Gosseberga'ya gidiyordu. Ona uygun davranış ancak bu olabilirdi. Polisi arayıp Niederman'ın saklandığı adresi söylese, Salander'ın da oraya gittiğini söylemesi gerekecekti. 3 cinayetten ve Stallarholmen'deki yaralamadan aranıyordu. Onu yakalamak için hemen vurucu timleri harekete geçireceklerdi. Lisbeth Salander'sa büyük ihtimal teslim olmak yerine direnmeyi tercih edecekti. Mikael eline kağıt kalem alıp polise anlatamayacağı ve anlatmak istemediği şeylerin bir listesini yaptı. İlk olarak Mosebake'deki adres. Lisbeth kimsenin bilmediği bir adreste oturabilmek için binbir zahmete katlanmıştı. Burada onun hayatı ve sırları vardı. Ona asla ihanet etmeyecekti. Sonra listeye buyurun yazıp yanına soru işareti koydu. Masa üzerinde duran DVD'ye şöyle bir baktı. Buyurun Salander'a tecavüz etmişti. Kızı neredeyse öldürecekti. Vasilik pozisyonunu ağır bir şekilde istismar etmişti. Nasıl bir domuz olduğu ifşa edilmeliydi. Ama ahlaki bir ikilem vardı. Lisbeth polise başvurmamıştı. Polisin öğrendiği şeyler birkaç saat içinde bütün ayrıntılarıyla basında yer alıyordu. Lisbeth böyle ifşa edilmeyi ister miydi? Hayır, Mikael'i asla affetmezdi. DVD mahkemenin ilgileneceği bir kanıttı. Ama yine de içindeki sahnelerle akşam gazetelerinin sayfalarını süsleyeceği kesindi. Bir süre düşündü. Hayır, nasıl davranacağına Lisbeth'in kendisi karar vermeliydi. Yaşadığı evi kendisi bulabildiyse demek ki polis de bulurdu. Bu nedenle DVD'yi alıp çantasına koydu. Sonra Björk'ün raporu diye yazdı. 1991 tarihliydi. Üzerinde çok gizli damgası vardı. Olup biten her şeye ışık tutacak bir rapordu. Zalashenko'nun adı geçiyor, Björk'ün rolü açıkça görülüyordu. Bu rapor ve Doug'ın seks müşterileri listesindeki adıyla Björk, Bublanski'nin karşısında epeyce terleyecek demekti. Mektuplar sayesinde Telobrian'ın da başı belaya girecekti. Bu dosya polisi eninde sonunda Gosseberga'ya yöneltecekti. Ama en azından Blomqvist onlardan birkaç saat önde olacaktı. Word programını açtı, Björk ve Palmgren'den öğrendiklerini ve Lisbeth Salander'ın evinde bulduğu materyali bir araya getirerek bir belge hazırlayacaktı. Metnin ana hatlarını çıkardı. Yazması bir saatini aldı. Metni ve kendi araştırma sonuçlarını bir CD'ye yükledi. Bir ara yazdıklarımı Armanski ile paylaşıp kontrol etsem mi diye düşündü, sonra boş verdi. Zaten koltuğunun altında yeterince karpuz vardı. 55. ayrımın sonu. Sayfa 630. Devamı 56. ayrımda.